Ayrım 18.
Saratoga'da kazandıkları bir zafer Ekim 1777 Fransa ile bağlaşıklığı getirir beraberinde. Comte Jean-Baptiste d'Estaing'in komutasında bir filo 1778 Temmuz'unda çıka gelir. Ne var ki yeni bağlaşıklar arasında sürtüşmeler de baş göstermekte gecikmez. Lafayette yatıştırır onları ve sonra Amerikan bağımsızlık davasını savunmak üzere Fransa'ya döner. 1779. İki dünyanın kahramanı olarak karşılanır yurdunda. Yorulmak bilmez uğraşlarının sonundadır ki Jean-Baptiste de Vimeur de Rochambeau komutasında 6000 kişilik bir birliğin Amerika'ya gönderilmesine karar verilir. 1780. Birleşik Devletler'e döndükten sonra Lafayette, Fransa ile Amerikalılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermekte daha da çaba harcar. Son olarak Washington'un öncü güçlerinin komutanlığını alır üstüne. 1781'de Virginia'nın savunulmasını üstlenir ve Yorktown'a olan saldırıyı yönetir. O savaşta bilindiği gibi İngiliz komutanı Charles Cromwell teslim olur. Bağımsızlık Savaşı o andan başlayarak kazanılmıştır. Fransa'ya dönüş Lafayette için yeni bir zaferdir. Yaşamının bu dönemi, bu en parlak dönemi 1784'te genç Birleşik Devletler'e yaptığı yolculukla doruğuna varır. Ertesi yıl Avrupa'yı dolaşır ve 2. Friedrich kendisini kabul eder. Yeni bir dönem başlamıştır onun için. Gerçekten Marquis de Lafayette, krallıktaki dönüşümler için mücadele eden çevrelerde en gözde kişilerden biridir artık. Necker'in yeni düşüncelerin, bu arada masonluğun dostudur. Önemli çıkışlarda bulunur. Protestanlara karşı tedirginliklere bir son verilmesini ister. Karısı da siyahilerin kurtarılması için coşkuyla çalışmaktadır. Mali sorunlara bir çözüm getirmek amacıyla 1787'de toplantıya çağrılmış olan Soylular Meclisi'nin üyesi olarak pek cesur bir düşünce, ulusal meclis olarak toplanılması düşüncesini atar ortaya. Bununla beraber saygınlığı o derecedir ki 1789'da Versailles'de toplantıya çağrılan Etat Generaux ise soyluların temsilcilerinden biri olarak seçilir. Orada ilk eylemi Jefferson'ın bildirisinden esinlenerek hazırladığı Avrupa İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi tasarısını sunmak olur. 13 Temmuz'da kurucu meclisin başkan yardımcısıdır ve 15 Temmuz'da da ileride milli muhafız örgütünün çekirdeği olacak Paris milislerinin komutanı olarak atanır. Bu örgütün işareti olarak da kırmızı mavi beyaz üç renkli kokardı kabul ettirir. Mirabu ile beraber askeri birliklerin Versailles'den uzaklaştırılmasını ister. Hiç de arzulamadığı halde Parisli kadınların 5 Ekim'de Versailles'e yürüyüşlerinde onlara katılmak zorunda kalır. Ve göstericileri böylece yatıştırdıktan sonra kralla ailesini alır Paris'e getirir. Bir edilginlik içine de atacaktır bu kendisini. Öyle de olsa Mirabu ile beraber krala savaş ve barışa karar verme yetkisini tanımak için çaba harcar. Böylece krallıkla devrimi uzlaştırma ve Fransızların Washington'u olma düşü içindedir. Ne var ki kraliçenin güvensizliği ile karşılaşır hep. Düzeni savunma perdesi altında sarayı savunduğu suçlamasını kendisine yöneltenlerin sayısı gitgide çoğalmaktadır. Bununla beraber 14 Temmuz 1790'da Federasyon Bayramı'na başkanlık edip Fransız Milli Muhafızları adına ant içer. Meclis başkanlığına da getirilmiştir o sıralar. Son bir zaferdir bunlar onun için. Kralın Varennes kaçışını eleştirir. Ama arkasından Cumhuriyet'in ilanı için Champ-de-Mars'da gösteri yapan kalabalığın üstüne ateş açtırır. 17 Temmuz 1791. 40 ölü vardır. Halk Lafayette ölüm diye haykırır. Kitleler arasındaki saygınlığını 10 paralık eden bir olaydır bu. Ve Barnav'la beraber Foylanlar Kulübünü kurar. Kurucu meclisin dağılışının arkasından Lafayette malikanesine çekilir. Bununla beraber Harbiye Nazırı Comte Louis de Narbon 50 bin kişilik bir orduya komuta etmek amacıyla kendisini göreve çağırır. Lafayette otoritesini yeniden elde edeceği umuduyla sarayı savaşa itelemektedir. 20 Nisan 1792'de Avusturya'ya savaş ilan edilir. Hazirandan başlayarak Lafayette, Yasama Meclisi'ne Jacoben hizbinin ve kulüplerin etkisinin karşısında olduğunu yazar. Robespierre karşı saldırıya geçip şöyle diyecektir. Lafayette'i cezalandırınız, Fransa kurtulur. Merkez ordusu komutanı iken 20 Haziran'da Tuileries'e saldırıyı duyunca yürüttüğü bir askeri harekatı durdurarak krala karşı girişilmiş aşağılama hareketini protesto etmek için Paris'e gelip meclisin karşısına dikilir. Ancak sarayı bir hükümet darbesine razı edemez. Çünkü saray tiksinmektedir kendisinden. Kuzey ordusunda Lugner'in yerine geçer. O sırada 16. Louis güyetine gönderilmiştir. Şiddetle karşı çıkar harekete. Bunun üzerine suçlama kararı verilir hakkında. Yerine de Dumouriez atanır. İşin nereye varacağı bellidir. Lafayette de Avusturyalılara yani düşmana sığınır. 5 yıllık bir tutsaklık döneminden sonra 18 Brumaire'i izleyen günlerde Fransa'ya dönecek, önerilen bütün resmi görevleri reddederek karısından miras kalan Grand Blanc şatosunda yaşayacaktır. İliklerine kadar liberal kalan Lafayette, Napolyon'la 1802'de bağını koparır ve 1815 yılına değin ortalıktan çekilir. 100 gün sıralarında milletvekili olacak. 1815 Mayıs'ı ve Waterloo'dan sonra da imparatorun tahttan çekilmesini isteyecektir. Restorasyon döneminde ise yeni bir muhalefetin içinde yer alacaktır. Gerçekten Lafayette 1818'de Sart'ta seçilir ve liberal hareketin başlarından biri olur. 1821'de Carbonari hareketine katılır. İhtiyatlı davranmak koşuluyla kimi komplolara girer. İspanya'ya karşı savaşı protesto eder. 1824'te rejim kendisini seçimlerde saf dışı bırakmayı başarır. O da Birleşik Devletlere son bir görkemli yolculukta bulunur. 182 kent ve kasabada ağırlanır. Bu yeni saygınlık sonucunda 1827 ve 1830'da Seine-et-Marne'da yeniden seçilir. Büyük devrimin hatırı sayılır son kişiliği olarak 1830 devriminde ve ertesinde yeni bir eylem dünyası içine girer. Eski Milli Muhafız Komutanlığı ünvanına yeniden kavuşur. Ne var ki halk katındaki saygınlığından Cumhuriyet'in gelişini kolaylaştırma yolunda yararlanmaz. Kararsızlığı Orleans Dükü'nün tahta çıkışını kolaylaştırır. Dükü 31 Temmuz'da belediye binasında karşılarken söylediği şudur. İşte cumhuriyetlerin en iyisi. Bununla beraber yeni rejim kendisinden sıyrılmak isteyecek. Askeri görevini geri alacak ve ölümü cumhuriyetçi başkaldırılara yol açacak olan ünlü muhalif General Lamarck'ın arkasından 1832 tam bir kopuş olacaktır. Yaşamının son yıllarını Lafayette halklarının özgürlüğü için mücadele eder. Özellikle de Polonyalıların özgürlüğü adına. Yıllar önce Amerikan bağımsızlığı için çarpışırken duyduğu heyecanla yapar bunu. 1834 yılında Paris'te ölür. 13. Fouhé. Devrimle Napolyon döneminin en önemli kişiliklerinden biri ama en tartışmalı kişiliklerinden biri de. Entrika bir hünerse onun belki en nadir örneklerini o koydu ortaya. Modern polisin kurucusu olma sıfatını da başta o taşıyor. Fouhé'yi kastettiğimizi anlamışsınızdır. Joseph Fouhé, 1759'da Nantes'e yakın Le Perler'inde doğdu. Bir kaptanın oğluydu. Papaz okulunda okudu. Çalışkan ve dindar bir öğrenciydi. Ancak papaz olmadı. Oratorya tarikatının çeşitli kolejlerinde bu arada öğretmenlik yaptı. Robespierre ve Lazare Carnot ile tanışması da arada oldu ve onların etkileriyledir ki yeni düşüncelere çevirdi yüzünü. Nantes'ta öğretmenlik yaptığı sırada 1792 Eylül'ünde Aşağı Lourdes'dan konvansiyona temsilci seçildi. Mecliste sağ kanadın sıralarında oturdu önce ama 1793 Ocağı'nda kralın ölümü lehinde oyunu kullandı. Sonra çeşitli kaygılarla birden aşırı sola, Montagnard'ların safına geçti. O saflarda bütün hünerini ortaya koyup gözde bir kişi olacaktır. Taşra'ya görevle gönderilir. Orada tam devrimin bir yandaşı olarak ateşli bir Jacobenizmi sergiler. İlk görevi Nivre'dedir. İstifçilerle tekelcilere karşı sert önlemler alır. Kürsüye tırmanıp Brutus'un erdemlerini göklere çıkarır. Hristiyanlığa karşı savaş açar. Yayımladığı 9 Ekim 1773 tarihli ünlü bir karar şu cümleyle sona ermektedir. Ölüm sonsuz bir uykudur. Aynı cümleyi tutar bir mezarlığın kapısına da astırır. Bir başka yerde Moulin'de kiliselerdeki ayin eşyasını yaktırır ve kamu selameti komitesine göğsünü gere gere şöyle yazar. Bağnazlığı yıldırım çarpmıştır. Arkasından 10 Kasım 1793'te Collot d'Herbes ile beraber Lyon'a geçer. Kentte daha önce Jacobenlerin başı Joseph Calier giyotine çıkarılmıştır. Misilleme diye korkunç bir törer kurar Fouhé. Mitralyöz ateşi, kurşuna dizmeler, giyotin kırar geçirir halkı. Her iki görevli de ilan ederler. Kanlı cesetler korku salsın ve halkın mutlak gücünü göstersin. Bu aşırılıklar başta Robespierre olmak üzere Paris'i kaygılandırır. Fouhé'nin dine karşı politikası da irkiltmiştir. Robespierre'i ayrıca kuşkulandıran onun Hebertçilerle işbirliği içinde olup olmadığıdır. Sonunda 1794 Mart'ında Paris'e çağrılır. Ancak kuşku altındaki öteki kişilerden çok daha başka. Öylesine savunur ki kendisine Fouhé, Jacobenler Kulübü'ne başkan seçilir. Ne var ki Robespierre saldırılarını sürdürür ve güç bela attırır kulüpten. Tehlikeyi sezen Fouhé karanlıkta görecektir işini. Robespierre'in düşmanlarıyla ilişki kurar. Korkuları ve kinleri gizlice körükleyerek 9 Termidor'un başarıyla sonuçlanması için çalışır. Kuşkusuz başıyla oynar. Ancak devrimin belli bir aşırı çizgisini savunma inancıyla hareket ettiği de düşünülebilir. Ne olursa olsun Fouhé, Termidor dramının başlıca oyuncularından biri de olsa Termidorcuların politikasıyla hiçbir zaman uzlaşmadı. Nitekim 1794 sonbaharından başlayarak Babeuf'le ilişki kurar ve gazetesini yayımlaması için ona sermaye sağlar. Sırttakilerin yani darma duman edilmiş Montagnard'ların en tepe noktasında tutunup gericiliğe karşı direnmek isteyenlerin eylemine de kayıtsız kalmamışa benzer. Termidorculara omuz verdiği halde eski cinayetlerini unutmayan sağ 1795 Ağustos'unda tutuklanmasına karar verir. Direkt Tuvar'ın kuruluşundan hemen önce çıkarılan bir genel afla serbest bırakılınca Fouhé siyaset sahnesinden çekilir. Ailesiyle beraber yokluk içinde çetin yıllar geçirir. Kuşkusuz karanlık uğraşlarla geçimini sağlar. Bu arada gerçekliğe bakıp çıkardığı bir ders vardır ki o da şudur. Devrimci şiddet sona ermiştir ve hemen geri dönüp yeniden başlaması olasılığı da yoktur. Boş çabalar içinde kırılıp parçalanmaktansa olayların yeni akışı içinde tehlikelerden olabildiğince sakınarak yer almak gerekir. Olması gerekene engel olmamalı, giderek yerinde olması için yardım etmeli. Ve her şeye karşın devrimden kurtarılabilecek ne ki var onun uğruna her şeyi yapmalı. 1815'te kuyruklarından birine şunu söyleyecektir. Niçin kaçıyorsunuz? Her zaman su üstünde kalmayı bilmeli. Böylesi bir anlayış kuşkusuz el altından uzlaşmalara giderek ardı ardına ihanetlere mahkum ederdi insanı. Fouhé için de öyle oldu. Ancak onun için akla gelebilecek bütün töhmetler yapılabilir. Sadece şunların dışında. Özel yaşamında ahlaksız değildi. siyasal yaşamında deha sahibiydi. Davranış çizgisine bağlılığını alabildiğine sürdürdü. Bu davranış çizgisini Baral'la Siyes kendisini 20 Temmuz 1779'da Zaptiye Nazırlığı'na getirir getirmez uygulamaya başlayacaktır. Gerçekten Baras, kralcı gelişmelerden kaygılandığı için Jacoben kişilere de dayanmanın aranışı içindedir. Böylece Fouet unutulmaktan kurtulur. 1798'de tam yetkili bir temsilci olarak Torino'ya ve Lahey'e gönderilir ve oralarda aşırı Jacoben kimi eylemlerde bulunarak gölgeden sıyrılır. Direktuarın Zaptiye Nazırlığı'na getirildiğini de oradayken öğrenir ve görevine koşar hemen. Neler yapar? Nezarete adımını atar atmaz Fouet bir bildiri yayımlar. İçeride asayişi yeniden kurma görevini üstlendim. Cumhuriyetçilere karşı girişilen öldürme ve baskı eylemlerine son vereceğim. Hainlerin komplolarını durduracağım, der. Dediğine bağlı kalarak sola da vurur, sağa da. Jacobenler kulübünü kapatır ve yayımlarına son verir. Aynı zamanda kralcıların gazete ve broşürlerine de el koyar. Bu eylemleriyle düzen yandaşlarının sempatisini toplar. Ancak bunların yanı sıra yaptığı bir başka önemli şey daha vardır Lyon terörcüsünün. Polis örgütünü baştan aşağıya yeniden kurar. Fişleriyle, her çevreden seçtiği muhbirleriyle, sıradan meyhanelerden en kibar salonlara değin yerleştirdiği gözetlemecileriyle, alabildiğine örgütlü dev bir araç vardır elinin altında. Kuş uçurtmaz. Olması gerekene omuz vermek. Derin kavrayışı sayesinde fark eder ki direktuar çökecektir. Dönemin yükselen yıldızı ise Bonaparte'tır. Ona döner ve kurtarılabilecek ne var ki kurtarmak için 18 Brumaire darbesine yardımcı olur. Hükümeti uyutma görevini üstlenir ve darbenin ertesinde nazırlığının sürdüğünü görür. Polisin tek görevi vardır der. O da sosyal düzeni sürdürmektir. Fouet sağa karşı sert olsa da ılımlı bir politika uygular. Hatta Bonaparte şunu kanıtlamayı çabucak başarır. Saldırının asıl elebaşıları Jacobenler değil, kralcılardır. Öte yandan Bonaparte, Fouet'in elindeki büyük güçten kaygılanmaz da değildir. 1802 yılında bir yanlışını yakalar ve azletmek de istemediği için tutar nazırlıktan alır senatör yapar. Ancak onun gidişiyle polis örgütü öylesi bir anarşi içine düşer ki imparatorluk ilan edilince Fouet 10 Temmuz 1804'te yeniden eski koltuğuna oturur. 45 yaşındadır o sıralar. Yüzü garip bir solgunluk taşıyan ve Charles Nodier'in deyişiyle acayip ve doymak bilmez bir sabitlikteki bu tirşe gözlü adam alaycı ya da sinsi bakışıyla sindirir ve kimi zaman da dehşete düşürür. Napolyon, imparatorluk idaresinin bütün köşe bucağını tanıyan bu insanı sevmese de takdir eder. Fouet, mesleğini hakkıyla bilir ve hep vazgeçilmez olarak görülür. Makamına yeniden geçtikten sonra batı yöresindeki kralcıların eylemlerini felce uğratır ve gerici basının belini kırar. O andan başlayarak saygınlığı da artar. O kadar ki İspanya seferi sırasında Napolyon'un bu badireden sıyrılamayacağını sanıp Talleyrand'la beraber olası bir halef Murat üzerinde anlaşır. İmparator durumu öğrendiğinde fırlatıp atacak yerde hoş tutar yine de. Çünkü gereksinmesi vardır ona. Çok geçmeden Otranto dükü de olur. 1808. Ertesi yıl Napolyon'un bir Avusturya prensesiyle evlenme niyetini öğrenir. Devrim aleyhtarı gelişmelere yol açacağı düşüncesindedir bunun. Vazgeçirmek ister. Dahası Bonaparte'ın sürdürdüğü fetih politikasından kaygılıdır. Böyle giderse kralların düşmanlığına, halkların düşmanlığının da ekleneceğinin bilinci içindedir. Buradan kalkıp Londra ile gizli görüşmelere girişir. Durumu öğrenen imparator çılgına döner ve görevine son verir. Yerine Savary'nin geçeceğini öğrenince Fouet, bütün polis fişlerini yok eder. Dahası imparatorluk ailesinin kimi mektuplarını da beraberinde götürmek cesaretini kendinde bulmuştur. Bir küçük parantez dışında 100 güne değin araları açık kalacaktır Bonaparte'la. Olması gerekene omuz vermek 1815'te Napolyon'un kaçınılmaz düşüşünü görür. Bourbonlarla ilişkiye geçer. Ancak Napolyon Elb'den tekrar Fransa'ya ayak bastığında yeniden saf değiştirir. 100 gün sırasında imparator yetenekli kişi bulamadığı için bir kez daha göreve getirir Fouhey'i. Deneyimli nazırının önerdiği ılımlı bir politikadır. Waterloo felaketinden sonra kurulan geçici hükümetin başkanıdır ve 2. restorasyonun gelişini bizzat hazırlar. 6 Temmuz 1815'te 18. Louis'nin adamlarıyla görüşmelerin sonunda kralın nazırı olur ve ertesi gün Talleyrand'la beraber hükümdara bağlılık andı içer. Ne var ki 28 Temmuz'da kralcıların terörüne karşı mücadele gerekliliği hakkında valilere emir yollar. Ağustos'ta krala da bu konuda çeşitli raporlar verir. Ancak kendisinden tiksinen aşırı kralcılar ayağını çabuk kaydırırlar. Fransa'da kalması arzu edilmediği için Dresden'e temsilci olarak gönderilir. Arkasından 16. Louis'nin idamına oy verenleri cezalandıran kanuna göre sürgüne yollanır. 1816. Bir süre Almanya'da yaşayacak, sonra Trieste'ye çekilecektir. Orada korkunç geçmişinin başa iş açacak tehlikeli kalıntılarını yaktırdıktan sonra 26 Aralık 1820'de ölür. Kralcı bir düşmanı Napolyon'a verdiği bir notta şöyle demişti. Monsieur Fouhey, zaptiye nezaretini imparatorluğu savunma nazırlığından çok imparatorlukta devrimi savunma nazırlığı haline getirdi. Kimi tarihlerde açık verdiği aşikar da olsa ilginç bir değerlendirme. Chateaubriand'ın arkasından verdiği insafsız hükmü de biliyoruz. Vahşi hayvanlar arasında giyinmiş bir sırtlan görünümündeydi. Kan kokuyordu soluğu. Öyle derler. Üç çeşit fiş tutarmış. Biri Bonapartçılara karşı, biri kralcılar, bir öteki de cumhuriyetçiler için. Arkaya bıraktığı anıları bile sorun olmuştur. Esrarlı adam bütün bildiklerini beraberinde götürdü belki de. 14. 16. Louis ve Marie Antoinette. Fransız devrimi bir burjuva devrimi olarak feodal ayrıcalıklara ve kurumlara karşı ortaya çıkmıştı. Başlarda krallığa da son vermek gündeminde yoktur. Fransız aristokrasisi ve kral bir parça uzak görüşlü olabilselerdi, burjuvazi ile bir anayasalı monarşi üzerinde anlaşmak mümkün olabilirdi. Ne var ki öyle olmaz. Devrim doruğuna tırmanırken krallığa da son verip cumhuriyeti ilan eder. 16. Louis ve bu arada Marie Antoinette giyotine çıkarlar. Onların öyküsü de giriyor konumuza. 16. Louis 23 Ağustos 1754'te doğdu. 15. Louis'nin torunuydu. Babasının ölümüyle veliaht olur ve 15. Louis'nin ölümüyle de 10 Mayıs 1774'te tahta çıkar. 1770'te de Avusturya ile bağlaşıklık pek önemli görüldüğü için İmparator 1. Franz'la Maria Theresa'nın kızı Marie Antoinette